Hayber önünde. Hayber'deki Yahudiler daha önce Hendek Savaşı için pek çok kabileye müracaat etmiş ve Medine'ye saldırmak üzere ortak bir cephe oluşturmaya çalışmıştı. Bu savaş esnasında umduklarını bulamamaları onları üzmüştü. Ancak Müslümanların Mekkelilerle Hudeybiye anlaşmasını yapması Yahudileri tekrar cesaretlendirmişti. Çünkü onlar Müslümanların Mekkelilere bile karşı koyacak durumda olmadığını düşünmüşlerdi. Yahudiler, Hayber'deki mahsullerini vermek karşılığında Müslümanları tamamen yok etmek için çok büyük hazırlığa giriştiler. Bu sebeple civardaki bütün kabilelere haberler gönderdiler. Bilhassa Gatafan kabilesine ve Mekke'ye elçiler gidip geliyordu. Yahudilerin bu tavrı üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ashabından Abdullah bin Revaha'yı barış için Hayber'e gönderdi. Ancak gelen ret cevabı karşısında ashabına Hayber gazasına çıkılacağını ilan ederek "Bizimle ancak cihadı isteyenler gelsin." buyurdu. Çünkü harp kaçınılmaz olmuştu. Diğer taraftan Medine, Hayber'le Mekke arasındaydı. Dolayısıyla ne zaman müşriklerle bir harp yapılsa Hayber, Müslümanların arkasında büyük bir tehlike arz ediyordu. Peygamber Efendimiz Hayber Kalesi'ni fethetmek üzere 1400 piyade ve 200 kadar da süvari ile yola çıktı. Ayrıca yaralılara bakmak üzere 20 kadar da kadın bulunuyordu. Ordu Hayber'e gece vakti geldi ve orada bekledi. Çünkü Varlık Nuru Efendimiz gece vakti düşmana baskın yapmaz, sabahı beklerdi. Sabah olunca Yahudiler büyük bir hayret içine düştüler. Çok uzaklarda zannettikleri Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem işte ordusuyla diplerine kadar gelmişti. Peygamber Efendimiz gelecek yardımları kesmek için Hayber'le Gatafan kabilesi arasındaki Reci denilen bölgede kamp kurdu. Böylece Yahudiler kıskıvrak yakalanmışlardı. Günler süren kuşatma neticesinde Müslümanların erzakları azalmış, güç ve takatleri tükenmişti. Bu esnada Peygamber Efendimiz, "Yarın sancağımı öyle bir kimseye vereceğim ki, onun eliyle Allah Hayber'in fethini ihsan buyuracak. O kimse Allah'ı ve Resulünü sever, Allah ve Resulü de onu sever." buyurdu. Onun bu müjdesini duyan ashab-ı kiram zor sabahladı. Her birisi Allah'ın ve Resulünün sevdiği o sancaktar olmak istiyordu. Ertesi sabah Peygamber Efendimiz sancağı Hazreti Ali'ye verdi ve fetih onun elinden müyesser oldu. Hayber'in 8 kalesi vardı. Bunlardan 2 tanesi hiç çarpışmadan teslim alındı. Böylece mucizat-ı peygamberi tahakkuk etti. Bu harpte Yahudiler 93 ölü, müminler de 15 şehit verdiler. Hazreti Peygamber'in huzurunda. Hayber zaferinden sonra Yahudiler kendi arazilerinde yarıcı, ortak olarak kalmak istediler. Bunun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bütün Yahudileri sürgün etmedi. İstediği anda çıkarmak şartıyla bu münbit toprakları işleyip yıllık kazançlarının yarısını vermek üzere Yahudileri yarıcı olarak kabul etti. Bu Yahudiler Hazreti Ömer'in hilafeti dönemine kadar bu hal üzere yerlerinde kaldılar. Peygamber Efendimizin Yahudilerle yapmış olduğu bu anlaşma ve ardından Hazreti Safiye ile evliliği, mağluplarla uzlaşma ve anlaşma siyasetinin bir neticesiydi. Elde edilen esirler arasında kavmin reisi Huyey'in kızı Safiye de vardı. O, amcasının kızıyla birlikte Hazreti Bilal tarafından alınıp Peygamber Efendimizin huzuruna getirilmişti. Bilal, onları getirirken savaş meydanından yaralı ve ölü askerlerin arasından geçirmişti. Tanıdıkları kimseleri bu halde gören iki kadın, kendilerini cesetlerin üzerine atmışlar, üstleri başları toz içinde, feryat eder bir halde Peygamber Efendimizin huzuruna getirilmişlerdi. Peygamber Efendimiz, Bilal-i Habeşi'nin onları bu şekilde getirmesini uygun bulmamış ve onu, "Ey Bilal, kalbinden merhamet sökülüp alındı mı?" diye ikaz etmiştir. Daha sonra Safiye binti Huye'ye dönüp Peygamber Efendimiz, "İstersen Müslüman ol ve nikahım altına gir. İstersen Yahudi olarak kal, seni azat edeyim ve rahatça kavmine geri dön." buyurdu. Safiye bu teklife şaşırmıştı. Çünkü o zamanın savaş hukuku gereği Hazreti Peygamber isterse onu bir cariye statüsünde yanında alıkoyabilirdi. Ne azat etmesine, ne mehir vermesine, ne de nikahı altına almasına gerek yoktu. Safiye binti Huyey, "Ey Allah'ın Resulü, sen beni İslam'a davet etmeden önce ben zaten İslam'a girmeyi düşünüyordum. Seni de tasdik etmiştim. Artık Yahudiler arasında ne babam, ne kardeşim, ne de başka akrabam var. Madem ki beni seçmekte serbest bıraktın, benim için Allah ve Resulü azat olmaktan ve kavmime dönmekten daha sevimlidir," dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber Efendimiz Hazreti Safiye'yi azat etti ve kendisiyle nikahlandı. Kaynakların verdiği bilgilerden anlaşıldığına göre Allah Resulü İslam'ın gelişinden sonra hiçbir hanımını ve hiçbir cariyesini gayrimüslim olarak nikahlamamış veya onlar küfür içerisindeyken onlarla zifafa girmemiştir. İslam'da kölelik hakkında bir iki not. Savaş esirleri demek olan köle ve cariyeler, savaş hukukunun bir gereğiydi. Savaş esnasında kıran kırana bir boğuşma olur, galip güç ele geçirdiği esirleri isterse öldürür, isterse para, fidye karşılığında kendi kabilesine geri verir, isterse köle ve cariye olarak kendi hizmetinde kullanırdı. Peygamber Efendimiz bu şekilde yürümekte olan yerleşmiş bir savaş hükmünü bir çırpıda kaldıramazdı. Çünkü her ne kadar siz savaşta esir almayacağınızı söyleseniz de düşmanınız sizi esir edebilmekteydi. Bu da savaşın caydırıcılığına aykırıydı. Ayrıca alınan esirler hasmane duygu ve düşüncelerle Müslümanlara saldırmaktaydı. Onlar bu düşüncelerinin yanlışlığını ancak Müslümanların günlük hayatını ve insani münasebetlerini görmekle düzeltebilirlerdi. Böylece Müslümanların arasına karışmış olan köle ve cariyeler İslam'ı yakından tanıma fırsatı bulmuş oluyorlardı. İslam, ilim tarihinde yetişmiş büyük zatların çoğunun azat edilmiş köle ve cariyelerin çocukları olması da bu bakımdan çok ibretlidir. Ayrıca daha önce Muhammed Hamidullah'tan naklettiğimiz gibi başka hiçbir dinin tarihinde azat olmuş köle çocuklarının kurmuş olduğu devletlere rastlanmaz. Peygamber Efendimizin aşağıdaki hadisi şerifi de köle ve cariyelerin nasıl bir tahsil ve terbiye sürecinden geçtiklerine işaret etmektedir. Herhangi bir adamın yanında bir cariye bulunur da kendisi ona ilim öğretir ve öğrenimini güzel yapar, onu terbiye eder ve terbiyesini güzel yapar, sonra da onu azat eder ve kendisiyle evlenirse o kimse için iki ecir vardır. Diğer taraftan İslam, köle ve cariye sahibi olan Müslümanlara çok büyük mesuliyetler yüklemiş, onları neredeyse ailelerinin bir ferdi olarak görmelerini, yediklerinden yedirmelerini, içtiklerinden içirmelerini, giydiklerinden giydirmelerini istemiş ve onlara güçlerini aşacak bir şekilde iş vermeyi, aşırı yük yüklemeyi, zulmetmeyi kesinlikle yasaklamıştır. Onları hürriyetinden mahrum insanlar olarak kabul etmiştir. Çünkü İslam'dan mahrum o cahiliye devrinde de uzun asırlar boyunca İslam'ın şefkatinin benimsenmediği Avrupa'da da köle ve cariyeler insan olarak kabul edilmemiş ve kötü şartlar altında yaşamaya zorlanmıştır. İslam, köle ve cariyelerin bu şekilde hayat standartlarını yükseltmenin yanı sıra onları her vesileyle ve en kısa zamanda azat etmeye teşvik etmiştir. Bu neviden olmak üzere bazı günahların kefaretini köle azat etmek olarak ortaya koymuş, köle azat edenlere büyük mükafatlar olduğunu vaat etmiş ve kölelerin istediği zaman sahibiyle pazarlığa oturup kendi hürriyetlerini satın alma imkanını tanımıştır. Kısacası İslam, köleliği o günün şartları gereği tamamıyla kaldırmamış, ancak zaman içinde kalkması için gereken zemini ve şartları oluşturmuştur. Peygamber Efendimizin Hazreti Safiye ile nikahı. Peygamber Efendimizle Safiye annemiz arasındaki bu konuşmanın ardından Allah Resulü onu azat etti. Kendisine mehir vermek istediyse de Hazreti Safiye annemiz azat edilmesini mehir olarak kabul etti. Böylece nikahları tamamlanmış oldu. Peygamber Efendimiz Hayber dönüşünde Hazreti Safiye ile zifafa girmek istedi. Fakat Hazreti Safiye bunu reddetti. Allah Resulü bu duruma biraz kırıldıysa da bir şey söylememeyi tercih etti. Yollarına devam ettiler. Sehpa denilen yere varılınca Hazreti Safiye hayızdan temizlendi. Bundan sonra Resulullah Enes bin Malik'in annesi Ümmü Süleym'e düğün için hazırlık yapmasını söyledi. Bunun üzerine Ümmü Süleym'le diğer hanımlar Hazreti Safiye'yi hazırladılar. Peygamber Efendimiz onunla geceyi geçirdi. Ümmü Süleym'in naklettiğine göre, sabah olunca Hazreti Safiye'nin yanına gidip kendisiyle konuştu. Safiye validemiz de ona Resulullah'ın çok memnun olduğunu, bütün gece uyumadığını ve devamlı olarak kendisiyle konuştuğunu söyledi. Birkaç gün önce babası, kocası dahil bir kısım yakınlarını kaybeden Hazreti Safiye'nin böyle bir yakın ilgiye herhalde çok ihtiyacı vardı ve Allah Resulü de bunu ondan esirgememişti. Peygamber Efendimiz bu sohbeti esnasında milletinin uğradığı zarar ve kayıplar konusunda yeni zevcesini teselli etti ve Hayberlilerle savaşmaya kendisini mecbur eden sebep ve hadiseleri kendisine izah ederek savaştaki mesuliyetin tamamen onlara ait olduğunu anlattı. Bu uzunca izahatın ardından savaşı müteakip ilk menzilde kendisiyle niçin yerdeye girmek istemediğini de sordu. Safiye validemiz de cevaben o an bulundukları beldenin Yahudilere çok yakın bir yer olduğunu ve onların Peygamber Efendimiz'e bir kötülük yapmalarından korktuğunu söyledi. Allah Resulü bu cevaptan ziyadesiyle memnun oldu. Allah Resulü'nün muhteşem ve mükemmel şahsiyeti, doğruluğu, nezaketi ve davetinin hak oluşu Hazreti Safiye'de çok müsbet izler bıraktı. İslam'ı samimiyetle kabul etti. Allah Resulü'nün sünnetini büyük bir ihlas ve gayretle tatbik etmeye başladı. Safiye validemiz bu korkusunda haklıydı. Çünkü daha çocukluk günlerinde ailesi devamlı gelecek peygamberin vasıflarını anlatırlar, onun geleceği günü iple çekerlerdi. Ancak Mekke'de bir peygamber çıktığını ve onun Medine'ye hicret ettiğini duyduklarında neşeleri kaçmış, mutlulukları hüzne dönüşmüştü. Safiye validemiz, ailesiyle ve bilhassa babasıyla yaşadığı o anları şöyle anlatmaktadır. Ben babamla amcam, Ebu Yasir'in en sevgili çocuğuydum. Onlarla karşılaştığımda diğer bütün çocuklarından önce benimle ilgilenirlerdi. Bir gün onların eve dönüşü, güneşin batıp karanlık çökmesi gibi kasvetli bir hava getirdi. Eve gelirken sanki düşeceklermiş gibi yalpalayıp geldiler. Her zaman yaptığım gibi onları neşelendirmek istedim. Allah'a yemin ederim ki üzüntülerinin çokluğundan yüzüme bile bakmadılar. Ancak Ebu Yasir'in babama şöyle sorduğunu işittim. O mudur? Babam cevaben, evet, Allah'a yemin ederim ki odur, dedi. Bunun üzerine amcam, onu tanıyor ve sıfatlarını tespit edebiliyor musun? Diye sordu. Babam, evet, dedi. Konuşmanın burasında amcam tekrar, ona karşı nefsinde ne hissediyorsun? Diye sordu. Babam cevap verdi. Allah'a yemin ederim ki, yaşadığım sürece ona karşı düşmanlık duyacağım, dedi. Çocukluğunda başından geçen bu hadise, öz baba ve amcasından bile korkmasını gerektirecek dehşetteydi. Çünkü Yahudilerin nasıl bir anlayışa sahip olduklarını çok iyi biliyordu. Ayrıca Sellam bin Mişkem'in karısı Zeynep, başta peygamberimiz olmak üzere Müslümanlara zehirli bir koyun eti yedirmek suretiyle suikaste kalkışmıştı. Safiye validemiz bu ihaneti de iyi biliyordu. Şüphesiz bu korku sadece onu değil, başkalarını da endişelendirecekti. Bunun bir misali Ensardan Ebu Eyyub Halid bin Zeyd'ti. Resulullah'ın Hazreti Safiye ile gerdeğe girdiği çadırın etrafında bütün gece uyumayarak elinde kılıcıyla nöbet tutmuştu. Durumdan haberdar olmayan Hazreti Peygamber Efendimiz sabahleyin Ebu Eyyub Halid bin Zeyd'i bu şekilde görünce ona ne yaptığını sormuş. O da, "Ey Allah'ın elçisi, bu kadın sebebiyle senin için korktum. Sen onun babasını, kardeşini, kocasını ve kavminden nicesini öldürdün. O, küfür dönemine henüz çok yakındır. Daha yeni Müslüman olmuştur. Ondan sana kötülük gelmesinden korktum," dedi. Ebu Eyyub Halid bin Zeyd'in bu endişeli sözlerini duyan Hazreti Peygamber Efendimiz tebessüm etti ve Hazreti Halid bin Zeyd'e dua etti. Medine'deki ilk tepkiler. Hazreti Safiye validemizin Peygamber Efendimizle evlenmesi ashab-ı kiram içinde tereddütler doğurmuştu. Kimi az evvel anlatılan Hazreti Halid bin Zeyd gibi Safiye validemizin Peygamber Efendimize bir kötülük yapacağından korkuyor, kimi de Peygamberimizin onu bir hanım olarak değil de bir cariye olarak yanına aldığını düşünüyordu. Hatta Medine'ye dönüş esnasında Peygamber Efendimizin Safiye validemize karşı davranışlarından onu bir zevce mi yoksa bir cariye olarak mı gördüğünü anlamaya çalışıyorlardı. Bu durum Medine'ye geldikten sonra da bir süre değişmedi. Hazreti Safiye için zor günler başlamıştı. Etrafındaki insanlar zaman zaman onu Yahudi olduğu için aşağılamaya kalktıkça Peygamber Efendimiz müdahale ediyor ve onun artık bir Müslüman olduğunu ve kavmi hakkında herhangi bir sebeple ileri geri konuşulmayacağını hatırlatıyordu. Hatta Peygamber Efendimizin hanımlarından bazıları da bu ilk devirlerde Hazreti Safiye'ye karşı kırıcı davranmışlardı. Peygamber Efendimiz Medine'ye vardıklarında Hazreti Safiye'yi sahabeden Haris bin Numan'ın evine gönderdi. Bir müddet burada durduktan sonra onu mescide bitişik olan hanelerine alacaktı. Hazreti Safiye'nin Haris bin Numan'ın evindeki bu ikameti esnasında Medine kadınları grup grup onu görmeye geliyorlardı. Bu gelenler içinde Hazreti Ayşe de vardı. Peygamber Efendimiz bir gün Hazreti Ayşe'yi etrafına bakınarak evden çıkarken gördü. Arkasından onu takip etti. Hazreti Ayşe Haris bin Numan'ın evine geldi. Peygamber Efendimiz çıkıncaya kadar onu bekledi. Hazreti Ayşe dışarı çıktığındaysa Resulullah onun elbisesinden yakalayarak yeni gelini nasıl bulduğunu sordu. O da cevaben, "Bir Yahudi kadını buldum. Onu Yahudilerin içine gönder," diye sert bir karşılık verdi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber Efendimiz böyle söylememesi gerektiğini, zira onun artık gerçek bir Müslüman olduğunu anlattı. Hazreti Ayşe bir kelime daha konuşmadı ve doğruca yeni gelin hakkındaki düşüncelerini merakla bekleyen Hazreti Hafsa'nın evine doğru gitti. Benzer bir hadise Zeynep binti Cahş'la Hazreti Safiye arasında da olmuştu. Bir sefer esnasında Peygamber Efendimizin yanında zevcelerinden Safiye binti Huye ile Zeynep binti Cahş bulunuyordu. Hazreti Safiye'nin devesi sakatlandı. Bunun üzerine Allah Resulü yanında fazla devesi bulunan Hazreti Zeynep'e, "Safiye'nin devesi sakatlandı. Ona bir deve versen," deyince Hazreti Zeynep, "Ben mi bu Yahudi'ye deve vereceğim?" cevabını vermişti. Bu sözleri üzerine Allah Resulü celallenerek kendisinden yüz çevirdi. 2 veya 3 ay ona yaklaşmadı. Bir rivayete göre ise Resulullah Zilhicce, Muharrem ve Safer ayının bir kısmında söylediği bu sözden dolayı Hazreti Zeynep'i yatağında yalnız bıraktı. Daha sonra onun yanına tekrar uğramaya başladı. Burada şu hususa temas etmek faydalı olacaktır. Yahudiler, Peygamber Efendimizin bu ırktan kız almasını bugün dahi iyi değerlendirmelidirler. Kur'an, onların ırklarına değil, onların ilahi çizgilere muhalefetlerine, fitne ve fesatlarına karşı olmuştur. Yüce Allah, yarattığı hiçbir tür, cins, ırk veya soyu istememezlik etmez. Yaratıp istememek, ona yakışan bir şey değildir. Ancak Allah, iradeleriyle kendi yüce iradesine muhalefet edenlere muhalefet eder.